Üçüncü ayrım, sayfa 27, gecenin kutsal karanlığı, Michael Connelly. Üçüncü bölüm, gündüz vardiyasındaki dedektifler geliş gidiş saatlerini trafiğin durumuna göre ayarlardı. Gündüzcülerin çoğu trafiğe takılmamak ve ikindi vakti paydos edebilmek için genellikle sabah 6'dan önce emniyete gelirdi. Bayard, Cesar Rivera'ya Daisy Clayton vakasını sormaya karar verdiğinde, Rivera'nın da sabah 6'dan önce emniyete geleceğini düşünmüştü. Onu beklerken vardiyasının kalan saatlerini 9 yıl önce işlenen cinayetin elektronik kayıtlarını inceleyerek geçirdi. Cinayet defteri, basılı raporlar ve fotoğraflarla dolu mavi bir klasördü ve Los Angeles emniyetindeki cinayet soruşturmalarında ilk başvuru kaynağıydı. Fakat dünya dijitalleştikçe teşkilat da dijitalleşmişti. Bayard, LAPD şifresinin yardımıyla taranarak dijital arşivlere aktarılan rapor ve fotoğrafların çoğuna erişebildi. Tek eksik dedektiflerin tuttuğu ve genellikle cinayet defterinin arka kısmına iliştirdiği notlardı. En önemlisi ise dosyanın bel kemiğini oluşturan ve dedektiflerin yaptığı her hamlenin açıklandığı kronolojik kaydı görebilmesiydi. Bayard cinayetin resmiyette faili meşhur olarak sınıflandırıldığına ve şehir merkezindeki merkez karakolda yer alan soygun cinayet birimi SCB'nin bünyesindeki faili meçhul olayları araştırma büro amirliğine devredildiğine kanaat getirdi. Vaktiyle SCB'ye atanan Bayard oradaki dedektiflerin ve ilgili görevlilerin çoğunu tanıyordu. Bunların arasında 3 yıl önce düzenlenen yılbaşı partisinde Bayard'ı tuvalette sıkıştırıp ona sahip olmaya kalkan sabık amiri de vardı. Hollywood birimindeki gece vardiyasına da onu reddetmesi, ardından da şikayetçi olup hakkında iç soruşturma başlatması sebebiyle atanmıştı. Bayard'ın şikayetinin mesnetsiz olduğuna kanaat getirilmişti. Çünkü bütün olaya tanıklık etmesine karşın o dönemdeki ortağı ona arka çıkmamıştı. Teşkilatın idarecileri Bayard ile teğmen Robert Olivas'ı ayırmanın herkesin hayrına olacağına karar vermişti. Olivas, SCB'de kalırken Bayard birimden gönderilmişti. Mesaj gayet açıktı. Olivas en ufak bir zarar görmezken Bayard seçkin bir birimden alınıp kimsenin başvurup gönüllü olmadığı ve genellikle teşkilattaki ucube ve beceriksizlere ayrılmış bir vazifeye atanmıştı. Son aylarda ülke ve özellikle de Hollywood eğlence endüstrisi cinsel taciz skandallarıyla çalkalanıyordu. Hatta emniyet müdürü sinema dünyasından yağmur gibi yağan ve pek çoğu yıllar öncesine dayanan şikayetleri değerlendirmek için bir ekip bile kurmuştu. Elbette emniyet müdürünün ekibi SCB dedektiflerinden oluşuyordu ve Olivas da ekibin amirlerinden biriydi. İronik. Bayard Bosch'un üzerinde çalıştığı vakaya duyduğu merakın peşinden teşkilatın dijital kanallarında yol alırken Olivas'la olan geçmişi de zihninin bir köşesini meşgul ediyordu. Teknik açıdan eski raporlara bakarak hiçbir kuralı ihlal etmiyordu. Fakat cinayet masası lağvedildiğinde dosya Hollywood'dan alınıp soygun cinayet birimiyle Olivas'ın yetki alanına giren faili meçhul olayları araştırma büro amirliğine devredilmişti. Bayard teşkilatın veri tabanında yaptığı her hareketin Olivas'ın dikkatini çekebilecek dijital bir iz bıraktığını biliyordu. Eğer Olivas Bayard'ın kokusunu alırsa geçmişin kuyruk acısıyla SCB dosyasını kurcalamasını bahane edip iç soruşturma açabilirdi. Böyle bir tehdit vardı ama bu onu durdurmaya yetmezdi. 3 yıl evvel yılbaşı partisinde peşinden banyoya geldiğinde Olivas'tan korkmamıştı. Onu itmiş ve küvetin içine düşürmüştü. Olivas'tan şimdi de korkmuyordu. Kronolojik kayıt vaka değerlendirmesinin en önemli kısmıydı. Ama Bayard işe, fotoğraflara hızlıca göz atarak başladı. Daisy Clayton'ı ölü ve diri olarak görmek istiyordu. Fotoğraf paketini olay yeri ve otopsi fotoğraflarının yanı sıra kurbanın özel okul üniforması ile çekilmiş kareler de yer alıyordu. Beyaz gömleğinin sol göğsünde SSA yazıyordu, kameraya gülümsüyordu. Orta boy kesilmiş saçları sarıydı, yanaklarındaki sivilceleri makyajla kapatmıştı ve gözlerinde dalgın bir ifade vardı. Fotoğrafın arka yüzü de taranmıştı. Arka yüzünde şöyle yazıyordu: 7. sınıf St. Stanislaus Akademisi Modesto. Bayard olay yeri fotoğraflarını sonraya bırakmaya karar verdi. Kronolojik kayda geçti, vakayla ilgili son zamanlarda neler yapıldığına baktı. Her sene yapılan düzenli kontroller dışında soruşturmayla 8 yıldır neredeyse hiç ilgilenilmediğini fark etti. Daha sonra dosya 6 ay önce Lucia Soto adındaki faili meçhul dedektifine verilmişti. Bayard Soto'yu tanımıyordu fakat namını duymuştu. Soto, SCB'ye atanan en genç kadın dedektifti. Daha önce Bayard'ın elindeki rekoru 8 ayda geliştirmişti. "Ballı Lucy," dedi Bayard. Bayard teşkilatın kodamanları, ki bunlar çoğunlukla beyaz erkeklerdi, görev gücünde olabildiğince çok kadına yer verilmesine özen gösterdikleri için Soto'nun an itibariyle Hollywood cinsel taciz görev gücünde yer aldığını biliyordu. SCB'ye atanmasını sağlayan kahramanlık sayesinde basında tanınan ve kendisine bir de lakap edinen Soto, basın toplantılarında ve diğer medya etkileşimlerinde sık sık ekibin yüzü olarak kullanılıyordu. Bu bilgi üzerine Bayard durakladı, hemen bir kronoloji çıkardı. 6 ay önce Soto çözülememiş bir Daisy Clayton vakasına ya kendi isteğiyle ya da teşkilat tarafından atanmıştı. Bundan kısa süre sonra faili meçhul biriminden tekrar taciz görev gücüne atanmıştı. Sonra Hollywood karakoluna gelen boş vakayla ilgili sorular sorup cinsel suçlar dedektifinin dosyalarını karıştırmaya teşebbüs etmişti. Ortada Bayard'ın henüz kuramadığı bir bağlantı vardı. Teşkilat veri tabanında yeni bir tarama yapıp boşu baş soruşturmacı olarak listeleyen tüm vakaları ekrana yansıttığında o bağlantıyı kurdu. LAPD'den ayrılmadan önceki son vakasına yoğunlaştı. Olay aralarında çocukların da yer aldığı birkaç kişinin duman zehirlenmesinden can verdiği bir apartmanın kundaklanmasıyla ilgiliydi. Vakayla bağlantılı raporlardan birkaçında boşun ortağı Lucia Soto olarak belirtilmişti. Bayard artık bağlantıyı kurmuştu. Soto Clayton dosyasını üstlenmiş, ardından teşkilattan ayrılmış olmasına karşın bir şekilde eski ortağı boşu da soruşturmaya dahil etmişti. Fakat Bayard'ın aklının almadığı bir nokta vardı. Soto'nun soruşturma için neden teşkilat dışında birinden yardım istediğini açıklayamıyordu. Özellikle de Soto, faili meçhul biriminde görev gücüne transfer olmuşken neden böyle bir şey yapmıştı? Bu soruya şimdilik yanıt veremeyen Bayard, soruşturma dosyalarına geri dönüp vakayı en başından incelemeye başladı. Daisy Clayton gerek kendi evinden, gerekse de çocuk ve aile hizmetleri, CAH tarafından yerleştirildiği geçici grup evlerinden ve barınaklardan firar eden müzmin bir kaçak olarak görülüyordu. Her kaçtığında soluğu Hollywood sokaklarında alıyor, evsiz kamplarındaki ve metruk yapılardaki diğer kaçaklara katılıyordu. Alkol ve uyuşturucu kullanıyor, sokaklarda kendini satıyordu. Polisin Daisy ile kayıtlardaki ilk teması genç kızın ölümünden 16 ay öncesindeydi. Sonrasında uyuşturucudan ve fuhuşa teşvikten birkaç kez daha tutuklanmıştı. Yaşı küçük olduğundan her tutuklandığında ya bekar annesi Elizabeth'e ya da çah yetkililerine teslim edilmişti. Fakat her seferinde yeniden sokaklara dönmüş, uyuşturucu ve suç dosyası kabarık yine kendisi gibi evden kaçan 19 yaşındaki Adam Sands'in yanına koşmuştu. Soruşturmayı yöneten dedektiflerce eline boyuna sorgulanan Sands, mazereti teyit edilince şüpheli listesinden çıkarılmıştı. Daisy Clayton'ın cinayete kurban gittiği sırada Hollywood şubesinin nezaretinde tutuluyordu. Sens şüpheli olmaktan çıkmış, kurbanın alışkanlıkları ve ilişkileriyle ilgili kapsamlı bir sorguya çekilmişti. Öldürüldüğü gece kiminle buluştuğuna dair bilgi sahibi olmadığını iddia ediyordu. Söylediğine göre Daisy genellikle Hollywood bulvarında, Batı Caddesi yakınlarında içinde marketle içki dükkanı bulunan bir alışveriş merkezi civarında takılırmış. Mağazalardan çıkan adamlara yanaşıp yakınlardaki ara sokaklara gidermiş. Daha sonra onlarla arabalarında ilişkiye girermiş. Sens ayrıca malum faaliyetler esnasında gözcülük yaptığını fakat söz konusu gece uyuşturucu suçundan hakim karşısına çıkmadığı gerekçesiyle polis tarafından tutuklandığını da eklemişti. Daisy alışveriş merkezinde bir başına kalmış ve ertesi gece hünerlerini sergilemek için kullandığı ara sokaklardan birinde cesedi bulunmuştu. Çıplak cesette şiddetli cinsel saldırı ve işkence izlerine rastlanmıştı. Ayrıca ceset çamaşır suyuyla yıkanmıştı. Kurbanın kıyafetleri bulunamamıştı. Dedektifler Daisy'nin alışveriş merkezinde iş kovalarken görülmesinden, Kahunga'da bir ara sokakta çöp tenekesinde bulunan bir cesetle ilgili polise ihbar gelip de memur Dvorak'in olay yerine sevk edilmesine kadar geçen zamanın 20 saati bulduğuna kanaat getirmişlerdi. Kayıp saatlere bir açıklama getirilememekle birlikte cesedin çamaşır suyuyla yıkanmasından belliydi ki Daisy başka bir yere götürülüp tacize uğradıktan sonra öldürülmüş, cesedi de delillerden özenle arındırılmıştı. Soruşturma boyunca dedektiflerin kafa patlattıkları tek ipucu katil tarafından cesedin üzerine bırakıldığına emin oldukları bir yaraydı. Sağ üst kalçada 5 santim çapında bir çember şeklindeydi bu yara. Çemberin içinde ise S harfi ortak olmak üzere yatay ve dikey olarak ASP harflerinden oluşan bir bulmaca vardı. Kurbanın vücudunda bulmacanın harfleri ters görünüyordu. Demek ki harfler işareti yapmakta kullanılan cihaz ya da alette düzgün okunuyorlardı. Bulmacanın etrafını saran daire kendini yiyen bir yılanı andırsa da dokudaki yaranın bulanıklığı bunu doğrulamayı imkansızlaştırıyordu. Bulmacanın ne manaya geldiğini bulmak için saatlerce çaba harcanmış ancak kesin bir sonuca ulaşılamamıştı. Soruşturma başlangıçta Hollywood şubeye atanan iki cinayet masası dedektifi tarafından yürütülmüştü. Daha sonra bölgesel cinayet masası ekipleri tek bir çatı altında toplanmıştı. Hollywood meşhur cinayet masasını kaybedince soruşturma Olimpik Şube'ye devredilmişti. Dedektiflerin adları King ve Carswell'di, Bayard ikisini de tanımıyordu. Ölüm saati otopsi sırasında kurbanın son görülmesinden 10 saat sonra ve cesedinin bulunmasından 10 saat önce olarak tespit edilmişti. Adli tabip raporuna göre Daisy elle boğularak öldürülmüştü. Katilin boynunda bıraktığı izlere bakılırsa büyük ihtimalle cinsel saldırı esnasında arkadan boğulmuştu. Gerek vajina gerek anüsteki doku zedelenmesi hem ölüm öncesine hem de ölüm sonrasına işaret ediyordu. Kurbanın tırnakları öldükten sonra sökülmüştü. Katil bu hareketiyle muhtemelen geride biyolojik kanıt bırakmamayı amaçlamıştı. Ayrıca cesette ölüm sonrası kesik ve çiziklere de rastlanmıştı. Dedektifler bunların kurbanı sert bir fırça kullanılarak ağzı, boğazı ve kulak kanalları da dahil olmak üzere vücudunun her bölgesinin çamaşır suyuyla yıkanması sırasında oluştuğuna inanıyordu. Adli tabip bu temizleme süreci sırasında cesedin tamamen çamaşır suyuna batırıldığı sonucuna ulaşmıştı. Dedektifler ölüm saatine bu bulguyu da eklemiş, Daisy'nin sokaktan alınıp bir otel odasına ya da katilin cesedi yıkamak için çamaşır suyu banyosu hazırlayabileceği başka bir yere götürüldüğüne hükmetmişlerdi. ''Plancı biriymiş'' dedi Bayard yüksek sesle. Çamaşır suyuyla ilgili yaptıkları çıkarımlar üzerine dedektifler, soruşturmanın ilk günlerinde zamanlarının büyük bölümünü Hollywood bölgesinde otoparktan odalara doğrudan geçiş imkanı sunan otel ve motelleri taramaya ayırmışlardı. Daisy'nin okul fotoğrafı tüm vardiyalardaki çalışanlara gösterilmiş, hizmetlilere sert çamaşır suyu kokusu alıp almadıkları sorulmuş, çöp tenekelerinde çamaşır suyu aranmıştı. Ama nafile... Cinayet mahalli belirlenememişti ve cinayet mahalli olmadan da soruşturmanın ilerlemesi mümkün değildi. Nitekim 6 ay sonra hiçbir ipucu ve şüpheli bulunamayan soruşturma rafa kaldırılmıştı. Bayard nihayet olay yeri fotoğraflarına tekrar geldiğinde korkunçluklarına rağmen onları bu kez dikkatle inceledi. Kurbanın yaşını vücudu ile boynunda bulunan ve katilin ezici kuvvetini gösteren izleri, çöp tenekesinde çöplerin arasında duran çıplak bedenini. Tüm bunlar Bayard'da dehşet uyandırdı. Kendi yaşadıklarından ötürü kıza acıdı. Bayard hiçbir zaman vardiyasının sonunda işini çekmecesinde bırakabilen dedektiflerden olmamıştı. İşini daima yanında taşırdı. Onu kamçılayan da empatisiydi. Bayard gece vardiyasına atanmadan evvel SCB'de cinsel nedenli cinayetlerde uzmanlaşma yolundaydı. O dönemlerdeki ortağı Ken Chastain, seks cinayetleri konusunda teşkilatın önde gelen dedektiflerindendi. Chastain ve Bayard teşkilatın bu alanında uzman sayılan dedektif David Lampkin'den uzun süre ders almışlardı. Ta ki Lampkin emekli olup Kuzeybatı Pasifik'e taşınana kadar. Bayard'ın hevesi gece vardiyasına geçmesiyle büyük ölçüde kırılmıştı. Fakat şimdi Clayton dosyalarına bakarken sözcüklerle raporların ardında gizlenen bir seks avcısını, 9 yıldır kimliği belirlenememiş bir sapığı gördü ve vakaya derin bir çekim hissetti. Bu yıllar önce onu polis olmaya ve kadınları incitip ara sokaklarda çöp gibi bırakan adamları avlamaya iten aynı çekimdi. Harry Bosch her ne yapıyorsa o da buna dahil olmak istiyordu. Bayard sesler duyduğunda düşüncelerden sıyrıldı. Ekrandan başını kaldırıp bölmenin üzerinden baktı. İki dedektif ceketlerini çıkarıp koltuklarını asarak yeni güne hazırlanıyordu. Dedektiflerden biri de Cesar Rivera'ydı. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 34.